Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Son Çember, yazarı Robert Ludlum, özgün adı The Materies Circle, çevirmeni Özay Süsoy, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 3. basım Mart 1999. ISBN numarası 975-405-847-4. Bu kitap 352 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mayıs 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak, Son Çember. Brandon Schofield ve Vasily Talenikov branşlarında birer uzman, değer biçilmez taktik ustasıydılar. Onları birbirine düşman eden olayları bir türlü unutamıyorlardı. Ama bu kader iki eski düşmanı dünyayı saran son çemberden kurtarmak için bir araya getirecekti. Bundan sonra gelişen dramatik olaylar dizisi unutulmaz bir romanın başlangıcı oluyor. Birinci bölüm. Birinci kısım. Biz üç kralı doğunun, dolaşırız dört bucağı armağanlarla. Noel ilahileri söyleyen topluluklar köşe başlarını tutmuşlar, taşıtların keskin korna seslerinin, polis düdüklerinin gürültüleri arasından seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Siyah bir Cadillac köşeyi dönerek önlerinden geçerken ilahicilerin şefi arabaya yaklaşıp eldivenli elini arka sağ pencereye doğru uzattı. Öfkeli sürücü kornasını öttürüp ilahiciyi başından savmak istedi. Ama arkada oturan orta yaşlı yolcu elini paltosunun cebine sokarak birkaç kağıt para çıkarıp bir düğmeye bastı. Arka pencere kayarak açılınca kır saçlı adam paraları ilahicinin avucuna sıkıştırdı. İlahici, Tanrı sizi korusun diye bağırdı. Teşekkür ederiz, mutlu Noeller efendim. Arabadaki adam mutlu Noeller diye karşılık verdikten sonra düğmeye yeniden basarak pencereyi kapadı. Trafikte bir anlık bir gevşeme olmuştu. Sürücü gaza bastı, araba ok gibi öne fırladı. Ama birkaç metre sonra trafik yeniden sıkışınca durmak zorunda kaldılar. Arkada oturan kır saçlı adam, ''Ağır ol binbaşı'' dedi. ''Acele etmekle elimize bir şey geçmez. Gideceğimiz yere daha çabuk varamayız.'' Sürücü düzmece bir saygıyla ''Haklısınız general'' diye karşılık verdi. Aslında yolcusuna karşı saygısı vardı ama o gece bu saygıyı gerektiği biçimde duymuyordu. Noel gecesi kiralık bir sivil arabayla generalin özel zevklerine hizmet etmek hiç işine gelmiyordu. Binbaşı bu gece görevde bulunmak için düzinelerle neden düşünebilirdi ama şu andaki görevi düşündüklerinden hiçbirine uymamaktaydı. Bir randevu evine gidiyorlardı. Genelkurmay Başkanı Noel akşama bir randevu evine gidiyordu. Binbaşı geçen 3 yıl boyunca bu randevu evine onu sık sık getirmişti ama Noel gecesi ilk kez geliyorlardı. Eğer General Anthony Blackburn'dan başka biri olsaydı, binbaşı Noel gecesi böyle bir görevi üstlenemeyeceğini söyleyerek karşı koyardı. Oysa binbaşı çılgın Anthony Blackburn'la ilgili hiçbir şeye itiraz edemezdi. Çünkü general onu bir Kuzey Vietnam esir kampından kaçırarak işkenceden kurtarmıştı. Yıllar önce olmuştu bu. O zaman bir teğmen olan sürücü şimdi binbaşı rütbesinde ve generalin yardımcısıydı. Park Avenue'ya varıp kuzeye döndüler. Şimdi trafik rahatlamıştı. 15 blok daha gideceklerdi. Randevu evi Park'la Madison arasındaki 71. caddedeydi. Evin önüne geldiklerinde binbaşı arabayı daha önceden kararlaştırılan yere park edecek ve generali içini kaplayan derin bir hüzünle 3,5 saat beklemeye koyulacaktı. Kadın merhaba Tony diyerek generalin yanağını öptü. Nasılsın şekerim? Blackburn paltosunu çıkararak sinirlerim çok gergin diye karşılık verdi. Bir yandan da paltosunu alan ilk kez gördüğü kıza bakıyordu. Kadın onun bu bakışını fark etti. O senin için daha hazır değil şekerim diyerek generalin koluna girdi. Bir hikaye ister. Gel bakalım sinirlerinin gerginliği için ne yapabiliriz düşünelim. Bizde gereksindiğin her şey var. Esrar, Fransa'dan gelen en kaliteli içkiler. Bak sormayı unuttum, karın nasıl? O da sinirli, sana sevgilerini yolladı. Sen de ona benim sevgilerimi ilet şekerim. Birlikte görünmeyen kaynaklardan dökülen yumuşak, renk renk ışıklarla aydınlatılmış geniş bir odaya girdiler. Sana takdim etmek istediğim yeni bir kız var dedi kadın. Yeteneklerine şaşmamak elde değil. Atina'dan yeni geldi, çok beğeneceksin. Bir de yanına her zamanki gözlerini göndereceğim. Anthony Blackburn çift kişilik büyük karyolada çırılçıplak yatıyor. Üzerine tavanın mavi aynasından küçük ok gibi ışıklar dökülüyordu. Alacakaranlık odanın durgun havasını dalga dalga esrar dumanları kaplamıştı. Generalin vücudu sulu boya daireler çizgilerle doluydu. Cinsel organı simgeleyen oklar kasıklarına doğru uzanıyordu. Hayaları ve uyarılmış erkeklik organı kırmızıya, göğsü siyaha, meme uçları maviye boyanmıştı. General derin bir hazda kendinden geçerek başını iki yana sallarken hafifçe inliyor, iki kadın da durmadan ellerini vücudunda gezdiriyorlardı. Çıplak iki kadın sırayla masaj yapıyor ve generalin kıvranan vücudunu boyuyorlardı. Bir tanesi göğüslerini onun zevkten kasılan yüzüne sürerken, diğeri cinsel organına dokunuyor, düzmece çığlıklar atıyordu. Kahverengi saçlı kız soluk soluğa anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmaktaydı. Sonra doğruldu, başucu masasındaki içkiye uzandı. Generalin başını kaldırıp koyu sıvıdan ağzına akıttı. Sonra arkadaşına gülümsedi. Öteki kız da generalin kırmızıya boyanmış cinsel organını gösterip göz kırptı. Birkaç dakika sonra Atinalı kız banyoyu işaret ederek yataktan kayar gibi indi, banyoya girdi. 30 saniye kadar sonra çıktı. Ama artık çıplak değildi. Sırtında kapüşonlu koyu renk tüvit bir manto vardı. Karanlıkta bir an durdu, sonra en yakın pencereye yaklaşıp kalın perdeleri yavaşça açtı. Kırılan camların gürültüsü odayı doldururken ani rüzgarla perdeler kabardı. Pencerede geniş omuzlu kısa boylu bir erkek göründü. Camı tekmeleyerek kırmıştı. Yüzünde bir ski maskesi, elinde tabanca vardı. Yataktaki kız dönüp dehşetle bir çığlık attı. Katilin silahı üzerine dönüktü. Adam susturucu takılı silahını ateşledi. Kız Anthony Blackburn'un müstehcen bir biçimde boyalı vücudunun üzerine yığılıp kaldı. Adam yatağa yaklaşırken general başını kaldırıp bakmaya çalışıyordu. Katil yeniden tekrar tekrar ateş etti. Kurşunlar Blackburn'un boynuna, göğsüne, kasıklarına gömüldü. Fışkıran kan boyaların parlak renklerine karışıyordu. Adam Atinalı kıza başını salladı. Kız kapıya koşup açtı. Sonra Yunanca kadın aşağıda döner ışıklı odada dedi. Üzerinde uzun kırmızı bir giysi, boynunda pırlantalar var. Adam yine başını salladı. Birlikte koridora çıktılar. Binbaşının düşünceleri evin içinden geliyormuş gibi görünen beklenmedik seslerle kesildi. Soluğunu tutarak kulak verdi. İçeride birileri bağırıyor gibiydi. Feryatlar, çığlıklar. Başını kaldırıp eve baktı. Dış kapı açıldı. Bir erkekle bir kadın dışarı fırladılar. O sırada binbaşı gördü. Erkek kemerine tabancasını sokuyordu. Ah tanrım! Binbaşı elini otomatik ordu malı silahını almak için koltuğun altına soktu. Silahını kaparak arabadan fırladı, merdivenleri çıkıp içeriye daldı. Evin içindeki çığlıklar giderek artıyor, merdivenlerden inenler çıkanlar oluyordu. Binbaşı döner ışıklı odaya koştu. Yerde kırmızı elbiseli ince yapılı bir kadın yatıyordu. Alnı kan revan içindeydi, vurulmuştu. Tanrım, binbaşı nerede diye bağırdı. Bir köşeye büzülmüş kız yukarıda diye bir çığlık attı. Binbaşı panik içinde odadan çıkarak merdivenlere atıldı. Basamakları üçer üçer çıktı. Odayı biliyordu. General hep aynı odayı isterdi. Dar koridorda dönüp kapıya geldi. İçeriye daldı. Ah tanrım, böyle bir sahneyi hayal etmesi olanaksızdı. Böylesine berbat bir durumla hiç karşılaşmamıştı. Çıplak Blackburn kanlar, çirkin boyalar içinde yatıyordu. Ölü kız cinsel organının üzerine yığılıp kalmıştı. Binbaşı o anda kendine nasıl hakim olduğunu bilemedi ama oldu. Kapıyı kapatıp koridorda durdu. Yanından merdivenlere doğru koşan bir kadını kolundan yakalayıp bağırdı. dediklerimi yap, yoksa seni öldürürüm. Şurada bir telefon var, vereceğim numarayı çevir. Söyleyeceklerimi tekrarla. Kadını sert bir biçimde telefondan yana itti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bürosundan içeri girip masasına doğru yürüdü. Düşünceli bir hali vardı. Odada onu merkezi haber alma örgütü CIA'nin şefiyle Dışişleri Bakanı bekliyordu. Başkan, olanları biliyorum dedi sert bir sesle ve de midem bulanıyor. Şimdi bana bu konuda ne yapacağınızı anlatın. CIA şefi bir adım yaklaştı. New York cinayet masası bize yardımcı oluyor. Generalin yardımcısının kapının önünde durup içeriye kimseyi sokmaması çok iyi oldu. Bizimkiler olay yerine gidip her şeyi ellerinden geldiğince düzene soktular. Ben cinayetin nedenini bilmek istiyorum dedi başkan. Bir çılgın katilin işi mi bu yoksa başka bir şey mi? CIA şefi, bence başka bir şey var diye karşılık verdi. Bu tümüyle önceden hazırlanmış bir cinayet. Planlı bir biçimde uygulanmış. Olaya bir ışık tutar düşüncesiyle evin sahibi bile öldürülmüş.
Sorumlu kim?
Sovyet gizli haber alma örgütü KGB diyebilirim. Kurşunlar bir Rus Grazburya otomatiğinden çıkmış. Dışişleri Bakanı buna itiraz etmek zorundayım Sayın Başkan dedi. Kullanılan bir silah Rus yapısı olabilir ama Avrupa'nın her yerinde bulunabilen bir silahtır. Bu sabah Sovyet elçisiyle bir saat kadar görüştüm. O da olaya bizim kadar üzülmüştü. Olaya Rusların karışması olasılığını yalnızca reddetmekle kalmadı. General Blackburn'ü Sovyetler için onun yerine geçebilecek herhangi bir kişiden çok daha olumlu, sevilen biri olduğunu da belirtti. CIA şefi KGB dedi, çoğunlukla Kremlin diplomatlarıyla ters düşer. Dışişleri Bakanı CIA'in bizimle olduğu gibi mi diye sordu. Başkan tartışmayı kesin diye araya girdi. Ben sizden gerçekleri istiyorum. Önce sen başla Jim. Kendinden bu kadar emin olduğuna göre elinde ipuçları vardır sanırım. Hem de pek çok. CIA şefi elindeki dosyayı açtı, içinden bir kağıt alıp başkanın önüne koydu. 15 yıl kadar öncesine dönüp araştırma yaptık. Öğrendiklerimizin hepsini bilgisayara sorduk. 15 yıl içinde KGB'nin işlediği tüm cinayetleri gözden geçirdik. Karşımıza 3 kişi çıktı. Bu 3 kişi Sovyet Gizli Haber Alma Örgütü'nün en zeki, başarılı katilleri. Rütbelerine göre sıraladık. Başkan kağıtta yazılı olan 3 adı inceledi. Talenikov Vasili, son bulunduğu yer Güneybatı Sovyet bölgeleri. Krilovich Nikolay, son bulunduğu yer Moskova Dışişleri. Zukovski Georgi, son bulunduğu yer Doğu Berlin Elçilik Ateşesi. Dışişleri Bakanı telaşlı ve tedirgindi, bütün bunlara susamazdı. Sayın Başkan, bu tür bir düşünce biçimi anlaşmazlıklara yol açar. Şimdi iki ülke arasında bu tür sorunları tartışmanın zamanı değil. Başkan bir dakika Paul dedi, ben yalnızca bilgi istedim. Üstelik neyin zamanı olup olmadığı umurumda bile değil. Bir asker öldürüldü. Onun özel hayatı, sapıklığı beni hiç ilgilendirmez. Onu Ruslar öldürdüyse bilmek istiyorum. Üstelik yeterince bilgi edinilmeden Ruslarla bir yüzleşme yapılmayacak. Jim'in her şeyi çok gizli tuttuğundan eminim. CIA şefi elbette dedi. Büronun kapısı vuruldu. Başkanın haberleşme memuru içeri girdi. Sayın Başkan, Sovyet Rusya Başbakanı kırmızı telefonda. Başkan koltuğunun arkasındaki kırmızı telefona uzanırken teşekkür ederim dedi. Sayın Başbakan, ben başkan. Sovyet Başbakanı hızlı ama açık ve seçik bir biçimde konuştu. Aradaki çevirmen ilk duraklamada onun sözlerini İngilizceye çevirdi. Adet olduğu üzere Amerikalı çevirmenin Rus meslektaşı tamam Bay Başkan dedi. Böylece dörtlü konuşma sürdü.
Bay Başkan dedi Başbakan, çok üzgünüm. General Blackburn'un öldürülmesi bizi de yasa boğdu. General Blackburn savaştan nefret eden iyi bir askerdi. Ülkemizde saygı duyulan, dünya sorunları üzerinde söz sahibi bir kişiydi. Onu sizler kadar biz de arayacağız.
Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Onun ölümü bizleri çok üzdü. Bunu nasıl açıklayacağımızı bilemiyoruz.
Size telefon etmemin bir nedeni var Sayın Başkan. Şunu bilmenizi isterim ki General Blackburn'un ölümü, öldürülmesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin sorumluluk sahibi liderleri tarafından asla arzu edilmeyen bir şeydir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bunu düşünmek bile korkunç. Sanırım ne demek istediğimi açıkça anlatabildim Bay Başkan.
Sanırım. Tekrar teşekkür ederim.
Sizinle daha açık konuşmak istiyorum Bay Başkan. Gizli haber alma örgütünüz General Blackburn'un öldürülmesiyle ilgili olabilecek 3 ad ortaya sürdü. Bu 3 kişinin olayla hiçbir ilgisi yok Bay Başkan, bana inanın. Bunlar sorumluluk sahibi, üstlerince yakından kontrol edilen kişilerdir. Listenizdeki adlardan Zukovski bir hafta önce hastaneye yattı. Diğeri Krilovic 11 aydır Mançurya sınırında görevli. Ve de saygıdeğer Talenyikov emekliye ayrıldı. Şu anda kendisi Moskova'da bulunmaktadır.
Başkan bir şey söylemeden CIA şefine baktı. Sonra,
"Açıklamanız için teşekkürler Sayın Başbakan," dedi.
İkinci kısım. Etli butlu, iri göğüslü kadın karyolaya yaklaşırken Dmitri Yuri Yuryevich diye adeta kükredi. Elinde kahvaltı tepsisi vardı. "Tatilinin ilk sabahı bu. Her yer karlarla kaplı. Ama sen kendine gelinceye dek orman yeniden yemyeşil olacak."
Erkek başını yastığa gömdü, sonra dönüp gözlerini açtı. Odanın keskin beyazlığında gözlerini kırpıştırdı. Bahçenin geniş pencerelerinden karın ağırlığıyla ağaçların bel vermiş dalları görünüyordu. Yuryevich karısına gülümsedi. Kadın karyoladın ucuna ilişip ona baktı.
"Bana bir sigara ver."
"Meyve suyunu içmeden olmaz. Sen çok önemli bir kişisin. Raflar meyve suyu kutularıyla dolu."
"Bir sigara aşkım. Üstelik sigaramı yakmana da izin vereceğim."
"Çekilmez bir adamsın," diyen kadın masadaki paketten bir sigara alıp kocasının dudakları arasına yerleştirdi.
"Sakın kibriti çaktığımda soluk alma. İkimiz de havaya uçabiliriz. O zaman beni Rusya'nın en büyük nükleer fizikçisini öldürdüğüm için şerefsizlerin yanına gömerler."
"Ölümüm hiçbir şeyi değiştirmez. Eserim ölümümden sonra da yaşayacak."
Yuryevich karısının çaktığı kibritten sigarasını yaktı.
"Bu sabah oğlumuz nasıl?"
"İyi, erkenden kalkıp silahları yağladı. Konukları bir saate kadar gelirler. Av öğleye doğru başlayacak."
"Ah tanrım, bunu tümüyle unutmuştum."
Yuryevich doğrulup oturdu.
"Ama ben de katılmak zorunda mıyım?"
"Sen ve oğlum birlikte alınacaksınız. Akşam yemekte herkese oğlunla en büyük avı yapacağınızı söyleyen sen değil miydin?"
Yuryevich yüzünü buruşturdu. "Beni vicdan azabı öyle konuşturdu. Onca yıl laboratuvarlarda çalışırken oğlum ne olduğunu anlayamadan büyüdü. Ona gerektiği gibi babalık edemedim. Ordunun oğlumuza izin vermesi iyi oldu."
"Bunu kendisi istedi, seninle beraber olmak için."
"Oğlumu çok seviyorum ama onu tanıyorum diyemem."
"Herkes oğlumuzun çok iyi bir asker olduğunu söylüyor, onunla övünmelisin."
"Evet biliyorum ama bir araya gelince onunla ne konuşacağımı şaşırıyorum. Ortak o kadar az yanımız var ki. Dün gece içtiğim vodka durumu bir parça kolaylaştırdı."
"Birbirinizi hemen hemen 2 yıldır görmediniz."
"Çalışıyordum, sen de biliyorsun."
"Sen bir bilim adamısın Dmitri Yuri Yuryevich."
Kadın kocasının elini tutup sevgiyle sıktı.
"Ama bugün değil.
3 hafta boyunca bilim adamı değilsin. Artık laboratuvarlar, kara tahtalar, herkese büyük Yuryevich'le çalıştıklarını söyleyerek övünmek isteyen genç profesörlerle sabahlara kadar çalışmak yok."
Kocasının dudaklarından sigarayı aldı.
"Şimdi kahvaltını edip giyin. Av partisinin sağlığına bir hayli yararı dokunacak."
Yuryevich "ama sevgili kadınım" diye karşı koymak istedi. "Belki de bu av benim ölümüm olacak. 20 yıldan beri elime silah almadım ben."
Teğmen Nikolay Yuryevich bir zamanlar dağçanın ahırları olan eski yapıya doğru karların içinde güçlükle ilerledi. Bir ara dönüp güneşin ilk ışıklarında parlayan 3 katlı ana binaya baktı. Moskova babasına çok önem veriyordu. Herkes adı batı dünyasının liderlerini titreten bu parlak, zeki, huysuz, büyük Yuri Yuryevich'i tanımak, bilmek istiyordu. Dmitri Yuri Yuryevich'in kafasında en azından 1 düzine kadar nükleer silahın formülünü taşıdığı söylenirdi. Nikolay ahıra varıp kapıyı açtı. İçerisi tertemizdi. Bir zamanlar en saf kanatların bulunduğu bölmeleri geçerken eskiden Rusya'nın nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştı. Kulaklarına coşkulu cins atların nal sesleri, kişnemeleri gelir gibi oldu. Zenginler için o zamanın Rusya'sı herhalde görülecek bir yerdi. Koridorun sonundaki öteki büyük kapıya yaklaşıp açtı. Yeniden açık havaya, karlara çıktı. Uzakta gözüne bir şeyler takılmıştı. Hiç de görünüme uygun bir şey değildi bunlar. Yersiz kaçıyordu. Tahıl ambarının köşesinden ormanın başladığı yere kadar uzanan bölgedeki karlar lekelenmişti. Belki de ayak izleriydi bunlar. Oysa Moskova'nın dağ çaya atadığı iki uşak ana binadan hiç çıkmamışlardı. Nöbetçiler de yolun aşağısındaki kulübelerindeydi. Nikolay güneşin sıcaklığıyla eriyen karların bu lekeleri silmesi gerekirdi diye düşündü. Körleştirici güneş ışıkları insanın gözünü yanıltan oyunlar da oynayabilirdi. Herhalde bunlar bir yaban hayvanının bıraktığı izlerdi. Teğmen bir yaban hayvanının ta buralara kadar gelip yiyecek araması düşüncesiyle kendi kendine gülümsedi. Hayvanlar değişmemiş ama Rusya değişmişti. Genç teğmen saatine baktı. Eve dönmenin zamanıydı. Konuklar neredeyse gelirlerdi. Her şey öylesine yolunda gidiyordu ki Nikolay buna inanamıyordu. Babasına ve Moskova'dan gelen adama borçluydu bunu. Konuklardan biri olan Albay Drigorin önce bir parça tedirginleşmiş ama Yuri Yuryevich bunun önüne geçmesini bilmişti. Genç teğmenin üstü olan bu adama karşı oğlunun ilerlemesine yardımcı olabilecek bir baba gibi davranmıştı. İşin sürprizli yanı Albay'ın Moskova'dan getirdiği askeri endüstri planlamada yüksek bir mevki sahibi olan Brunov adlı arkadaşıydı. Neşeli, zeki bir insandı Brunov. Üstelik Nikolay'ın babasıyla da hemen kaynaşmıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.